Ayrım 4.
Johannes bunları sonra yine çizmek, çıkarmak zorunda kalıyordu. Bunlar onu epeyce oyalıyordu. Gecenin sessizliği içinde ani bir gürültü, sokakta bir araba hangırtısı düşüncelerine bir darbe indiriyor, onları yollarından ediyordu. Dikkat, çekilin arabanın önünden. Niçin? Arabadan kendimizi niçin kovalamamız gerek? İşte tangır tungur geçti gitti. Belki de şu anda köşeye dönmek üzere. Belki de orada paltosuz bir adam var. Kasketsiz iki büklüm yerde başını arabaya doğru uzatıyor. Çiğnenmek istiyor. Kurtarılması olanaksız biçimde parçalansın, öldürülsün istiyor. Adam ölmek istiyor. Bu onun bileceği bir iş. Adam gömleğindeki düğmeleri iliklemiyor. Artık sabahları ayakkabılarını bağlamaktan da vazgeçmiştir. Her şeyi açıkta bırakıyor. Göğsü çıplak ve kupkuru. Adam ölecektir. Bir adam can çekişiyordu. Bir dostuna mektup yazdı. Bir pusula. Ufak bir rica. Adam öldü. Bu mektubu bıraktı. Mektupta bir tarih ve imza vardı. Mektup yerine göre büyük ve küçük harflerle yazılmıştı. Adam onu yazarken bir saat içinde öleceğini biliyordu. Oysa ne tuhaf. Adam imzasını atarken her zamanki süsleri yapmayı da unutmamış, bir saat sonra da ölmüştü. İşte bir başka adam. Duvarları tahta kaplı, mavi boyalı ufacık bir odada yapayalnız yatıyor. Sonra? Sonrası hiç. Bu koskoca dünyada ölmek üzere olan adamdır o. Bu düşünce kafasını kurcalıyor. Bitkin düşüne kadar hep bunu düşünüyor. Görüyor ki akşamdır. Duvardaki saat 8'i göstermektedir. Saatin çalmayışını aklı almıyor. Saat çalmıyor. Üstelik 8'i birkaç dakikada geçmişti. Tiktaklarına devam ediyor ama çalmıyor. Zavallı adam. Beyni çoktan uyumaya başlamış. Saat çaldı çalmasına ama o farkına varmadı. Derken adam annesinin duvardaki resmine deliyor. Bu resmi artık ne yapsın? Bu resim kusursuz olmuş, olmamış, neye yarar? Kendi çekip gidiyor mu adam? Adamın yorgun bakışları masanın üstündeki çiçek saksısına rastlıyor. Adam elini uzatıp yavaş yavaş ve düşünceli o koskoca saksıyı aşağı kaydırıyor. Saksı devrilip kırılıyor. Saksı niye orada sapasağlam dursun? Sonra adam kehribar sigara ağzını pencereden dışarı fırlatıyor. Artık ne işe yarar? Bu ağzının kendinden sonra da orada durmasının gereksizliği o kadar belli bir şey ki. Aradan bir hafta geçince adam öldü. Johannes ayağa kalkıyor. Odada gezinmeye başlıyor. Bitişik oda komşusu yanmıştır. Horlaması kesiliyor. Bir iş çekiş, üzgün bir inilti duyuluyor. Johannes parmaklarını ucuna basarak masanın başına gidiyor, oturuyor. Dışarıda pencerenin önünde kavaklarda ışırtıyla rüzgar esiyor. İçine bir üşüme veriyor. Yaşlı kavakların yaprakları dökülmüştür. Hüzünlü sakatlara benziyorlar. Yumrulu, boğumlu birkaç dal evin duvarına çarpıyor. Bir biçki makinesinin durmadan işleyen çatlak bir kırma makinesinin çatırtılı sesini çıkarıyor. Johannes kağıtlarına göz gezdirip yazdıklarını okuyor. Evet, düş gücü onu yine yanlış yollara götürmüş, ölümle, yoldan geçen arabayla işi ne? O bir bahçeden söz etmektedir. Yurdundaki yeşil ve gül bir bahçeden. Çata bahçesinden. O işte bu bahçeyi yazmaktadır. Şimdi ölü ve karlara gömüldür bahçe. Johannes yine de bu bahçeyi yazıyor. Yazdıkça bu bahçede ne kış vardır ne kar. Hayır, bahar vardır ve güzel kokular ve ılık rüzgar. Ve akşamdır. İlideki su sakindir ve derin. Kurşundan bir gölü andırır. Leylaklar kokar. Sıra sıra çitler ve tomurcuklar vardır. Yaprakları yeşil yeşil. Hava öylesine sakindir ki koyun öte yakasından yaban horuzunun çığırışları duyulur. Baştaki yolların birinde Victoria durur, yalnızdır. Beyazlar giyinmiş ve 20. baharında. Victoria durur. Boyu en uzun gül fidanından da uzundur. Suya bakar, ormanlara. Uzaklarda uyan dağlara bakar. Yeşil bahçenin ortasında beyaz bir ruh gibidir. Alttaki yolda ayak sesleri duyulur. Victoria birkaç adım atar, gizli çardağa gelir. Dirseğini duvara dayayıp aşağı bakar. Aşağıda yoldaki adam şapkasını çıkarır. Neredeyse yerlere kadar indirerek selam verir. Victoria başını eğip selamı alır. Adam çevresine bakınır. Kendisini gözetleyen kimse yoktur çevrede. Adam duvara doğru birkaç adım atar. Victoria birden geri çekilir. Hayır, olmaz diye seslenir. İyi de işaretler eder adam. Adam Victoria der. Sizin daha önce söyledikleriniz sonsuza dek doğruydu. Ben düşlere kapılmamalıydım. Çünkü bu iş olanaksız. Evet diye cevap verir Victoria. Öyleyse ne istiyorsunuz? Adam Victoria'nın ta yakınına gelmiştir. İkisini bir tek duvar ayırır. Adam karşılık verir. Ne mi istiyorum? Görüyorsunuz. Yalnız bir dakika şuracıkta kalmak istiyorum. Son kez. Size olabildiğince yakın olmak istiyorum. Uzağınıza değilim şimdi. Victoria susar. Dakika böylece geçer. İyi geceler der adam. Ve şapkasını yeni yerlere kadar eğer. İyi geceler der Victoria. Adam arkasına bakmadan gider. Johannes'in ölümle işi ne? Johannes yazılı kağıdı buruşturup sobaya atıyor. Daha başka kağıtlar da var sobada. Yakılacak hepsi. Altın bir ırmak gibi kıyılarını basan düş gücünden kalma hafif köpüklerdir bunlar. Johannes o aşağı yoldaki adamın öyküsünü yazmaya devam ediyor. Dakikası dolunca selam verip iyi geceler dileyen yolcunun öyküsünü. Bahçede bir genç kız kaldı. Beyazlar giyinmiş, 20. bağrında bir kız. Genç kız adamı istememişti. Hayır. Ama adam gerisinde genç kızın yaşadığı duvarın önünde durmuştu. Adam bir zamanlar genç kıza bu kadar yakın olmuştu. Yine haftalar geçti, aylar geçti, bahar geldi. Karlar erimişti. Ta uzaklarda, boşlukta, güneşten aya kadar azat edilmiş suların çağaltısı uzuyordu sanki. Kırlangıçlar gelmişti. Kentin dışındaki ormanda sekip sıçrayan çeşitli hayvanlar, yabancı bir dilde ötüp cıvıldaşan türlü kuşlar, neşeli bir hayata uyanmışlardı. Topraktan taze ve baygın bir koku yükseliyordu. Johannes'in çalışması bütün kış sürmüştü. Zahmetli işine tempo tutar gibi kavakların kuru dalları gece gündüz evin duvarına çarpıp takırdamışlardı. Şimdi bahar gelmiş, fırtınalar dinmiş, çatırdayan makine durmuştu. Johannes pencereyi açıp dışarıya bakıyor, daha gece yarısı olmadığı halde sessizdir sokak. Bulutsuz gökyüzüne ışıldayan yıldızlar. Her şey havanın yarın sıcak ve açık olacağını gösteriyor. Johannes kentin gürültülerini işitiyor, gürültüler uzaklardaki sonsuz uğultuya karışıyor. Birden havada keskin bir lokomotif düdüğü çınlıyor. Gece treninin sinyalidir bu. Düdük sessiz gecede bir horoz ötüşü gibi yayılıyor. Çalışma vakti gelmiştir. Gece treninin bu düdüğü bütün kış Johannes için hep bir hatırlatma yerine geçti. Johannes pencereyi kapatıp yine masasına oturuyor. Okuduğu kitapları bir kenara itiyor. Kağıtlarını çıkarıyor, kaleme sarılıyor. O büyük yapıtı tamamlamak üzeredir. Bir tek son bölüm kaldı. Yelken açıp uzaklaşan bir gemiden bir selam gibi son bölüm. Bu bölümde zihninde hazır zaten. Yol üstünde bir otelde bir bey. Çok uzaklara giderken yolu oradan geçiyordu, uğradı. Saçı sakalı ağarmış, görünüş geçirmiş bir adam. Ama hala uzun boylu, güçlü, kuvvetli. Göründüğü kadar da yaşlı değil. Arabası otelin önünde, atlar dinlenmekte. Arabacı keyifli. Çünkü yabancı bey ona şarap ve yemek sundu. Bey adını otel defterine yazınca otelci onu tanıdı. Önünde yerlere kadar eğilip selam verdi. Ona derin bir saygı gösterdi. Şatoda şimdi kimler oturuyor diye sorar bey. Otelci karşılık verir. Yüzbaşı çok zengin bir adam. Hanımı da herkese karşı çok iyi. Bey kendi kendine sorar. Herkese karşı öyle mi? Anlamlı bir tuhaf gülümser. Bana karşı da iyi midir? Bey bir kağıda bir şeyler yazmaya koyulur. Yazmasını bitirince yine okur. Bir şiirdir bu. Üzgün ve sakin. Ama birçok acı sözle dolu bir şiir. Sonra bey kağıdı yırtar. Oturduğu yerde kağıdı ince ince yırtar. Derken kapı vurulur. Sarılar giyinmiş bir kadın kapıdan içeriye girer. Yüzündeki tülü kaldırır. Şatonun hanımı Victoria. Bir kraliçe gibidir. Bey hemen ayağa kalkar. Karanlık gömlü, balıkçıların meşalesiyle aydınlanmış bir su gibi o anda ışığı verir. Adam acı bir sesle, herkese karşı öyle iyisiniz ki der. Bana bile geliyorsunuz. Victoria karşılık vermez. Ayakta durur. Bey'e bakar. Yüzü mosmor olmuştur. Adam aynı haşin sesle, ne istiyorsunuz diye sorar. Bana geçmiş günleri hatırlatmaya mı geldiniz? Ama bu son, sayın bayan, ben buralardan temelli gidiyorum. Şato'nun genç hanımı yine karşılık vermez. Ama dudakları titrer. Bey, çılgınlığımı bir kez itiraf etmiş olmam sizin için yeterli değilse dinleyiniz der. Bu işi bir kez daha yapıyorum. Ben sizi istiyordum, size layık değilim. Şimdi istediğiniz oldu mu? Bey gittikçe artan bir şiddetle sözüne devam eder. Siz beni geri çevirdiniz, bir başkasıyla evlendiniz. Bir köylü parçasıydım ben. Gençliğinde nasılsa bir zenginin ormanına düşmüş bir ayı, bir vahşi. Derken bey kendini bir iskemleye bırakır. Hıçkırıp yalvarmaya başlar. Ah, gidin buradan. Bağışlayın beni, gidin buradan. O anda şota sahibesinin yüzünden bütün kanı çekiliverir. Victoria her sözü yavaş yavaş tane tane söyleyerek konuşmaya başlar. Sizi seviyorum. Beni artık yanlış anlamayınız. Ben yalnız sizi seviyorum. Elveda. Şatonun genç hanımı ellerini yüzüne kapar. Koşarak kapıdan çıkar. John Lewis kalemi masaya bırakıyor. Arkasına yaslanıyor. Evet, nokta bitti. Kitap önünde duruyor. Yazıp doldurduğu yapraklar 9 aylık çalışma. İçinden sıcak bir sevinçtir geçiyor. Yapıtı tamamlandı çünkü. Oturmuş günün ışıdığı pencereden dışarıya bakarken şarkı söylüyor. Beyninde bir uğultu. Zihni çalışmasına devam ediyor. Canis keyiflidir. Beyni biçilmemiş yabanıl bir bahçeye benziyor. Toprağından buğular yükselen bir bahçe. Gizemli bir biçimde yolu derin, ölü bir vadiye düşmüştü. Üzerinde hayat eseri olmayan bir vadi. Daha uzaklarda ıssız ve unutulmuş bir ork çalıyordu. Thomas orgun yanına gitti. Onu inceledi. Ork kanıyor, çalarken bir yanından kan sızıyordu. Johannes yürüdü. Bir pazar yerine geldi. Her taraf ıssız, ne bir ağaç ne bir ses, ıssızlığı içinde boş bir pazar yeri. Ama kumlarda çizme izleri görülüyor, orada konuşulmuş son sözler sanki henüz havada duruyordu. Bu kadar kısa bir zaman önce terk edilmişti alan. Johannes'in gönlü garip bir duyguyla doldu. Henüz pazar yerinin havasında yüzen bu sözler onu ürkütüyor ve ona yaklaşıyor, onu eziyordu. Johannes onları kovuyor ama onlar yine geliyorlardı. Söz değildi bunlar. Bunların topluca dans eden yaşlar olduğunu şimdi görüyordu. Niçin dans ediyorlar? Dans ettiklerine göre neden sevinçli görünmüyorlardı? Bu yaşlar topluluğundan soğuk bir hava esiyordu. Johannes'i görmüyorlardı. Ölüydüler. Johannes doğuya, güneşe doğru yoluna devam etti. Bir dağ geldi. Bir ses duydu. Bir dağ mı geldin? Evet diye karşılık verdi. Bir dağın eteğindeyim. Ses eteğinde durduğun dağ benim de ayağımdır dedi. Ben en yukarıki o dünyaya bağlıyım. Gel beni kurtar. Johannes yola koyulup o dünyaya gitti. Bir köprü başında bir adam durmuş onu gözlüyordu. Adam gölge topluyordu. Misktendi bu adam. Gölgesini almak isteyen bu adamı görünce Johannes yüreğinde müthiş bir korku duydu. Johannes adama doğru tükürdü. Onu yumruklarıyla tehdit etti. Ama belki hiç kımıldamadan duruyor, Johannes'i bekliyordu. Johannes'in arkasında bir ses, geri dön diye bağırdı. Johannes arkasına döndü. Bir kafa gördü. Kafa yolda yuvarlanıyor, Johannes'e gideceği yeni gösteriyordu. Bir insanın kafasıydı bu. Arada bir sessiz, sakin gülüyordu. Johannes onu izledi. Günlerce, gecelerce kafa önde yuvarlandı. Johannes kafanın ardı sıra yürüdü. Deniz kıyısına geldiklerinde kafa toprağın içine gömülüp kayboldu. Johannes bata çıka denize ilerlerdi. Suların içine daldı. Önüne kocaman bir kapı çıktı. Büyük ve havlayan bir balığa rastladı. Yeleliydi balık ve Johannes'e bir köpek gibi havlıyordu. Balığın arkasında Victoria duruyordu. Johannes ellerini ona doğru uzattı. Soyunuktu Victoria. Johannes'e gülümsüyor, saçlarının arasından bir fırtına esiyordu. Johannes Victoria'ya bağırdı. Kendi çığlığını kendisi işitti. Uyandı. Johannes ayağa kalkıyor, pencerenin önüne gidiyor. Ortalık aydınlanmış neredeyse. Pencere kenarına asılı aynada şakaklarının kıpkırmızı olduğunu görüyor. Lambayı söndürüyor. Sabahın ağaca karanlığında kitabın son sayfasını bir daha okuyor. Sonra gidip yatıyor. Johannes o gün akşamına doğru odasının kirasını verdi. Müsveddeleri teslim etti. Kentten ayrıldı. Yurt dışına çıkmıştı. Ama nereye gittiğini kimse bilmiyordu. 6. Bir kitap basılmıştı. Bir ülke, duygular, sesler ve yüzler dolu, uğultulu küçük bir dünyaydı bu. Alındı, okundu. Bir yana bırakıldı. Aradan birkaç ay geçti. Sonbahar gelince Johannes yeni bir kitap çıkardı. Ne mi oldu? Adı villaya dolaşıyor, mutluluk yanı sıra yürüyordu. Bu yeni yapıtını gurbetlerde yurdunun olaylarından uzakta yazmıştı. Şarap gibi uysal ve sertti bu kitap. Sevgili okur, Didrik ile İlsel'in öyküsüdür bu. İyi günlerde yazılmıştır. Her şeye katlanmanın kolay olduğu o ufak tefek tasalarla dolu günlerde yazılmıştır. Tanrı'nın aşka tutsak ettiği Didrik'ten yana en temiz niyetlerle yazılmıştır. Johannes yabancı ülkelere gitmişti. Kimse nerede olduğunu bilmiyordu. Aradan ancak bir yıl geçtikten sonra öğrendiler. bir gece değirmenci, kapı çalınıyor galiba dedi. Karı koca seslerini kesip kulak verdiler. Yo dedi karısı, saat 10, gece oluyor neredeyse. Aradan 5-10 dakika geçti. Bu kez kapı kesin olarak ve hızlı hızlı vuruldu. Sanki gelen ancak şimdi cesaretini toplamıştı. Değirmenci kapıyı açtı. Kapının önünde şatonun kızı duruyordu. Korkmayın benim dedi Victoria ve ürkek gülümsedi. İçeri girdi. Bir iskemle uzattılar ama oturmadı. Başına bir atkı almış, henüz bahar gelmediği, yollar ıslak olduğu halde ayaklarına sandalet giymişti. Size Teğmen'in baharda geleceğini haber vermeye geldim dedi. Teğmen yani nişanlım. Buralarda çulluk avlar. Telaş etmeyin diye söylemeye geldim. Değirmen ile karısı şaşkınlıkla Victoria'ya baktılar. Şatoya gelen konuklar ormanda, tarlalarda bu kadar ava çıkmışlar ama değirmencilere hiçbirini haber vermemişlerdi. Karı koca ezilip büzülerek teşekkür ettiler. Çok iyi kalplisiniz dediler. Victoria kapıya doğru yürüdü. Buydu söylemek istediğim. Siz buranın emektarlarındansınız. Gidip söylersem fena olmaz diye düşündüm. Değirmenci karşılık verdi. Size çok zahmet oldu matmazel. Bu küçücük iskarpinlerinizle mutlaka ayaklarınız da ıslanmıştır. Victoria, hayır yollar kuru dedi kısaca. Zaten gezmeye çıkmıştım. İyi geceler. Size de. Victoria kapının tokmağını çevirip bir adım attı. Ama eşikten başını çevirip sordu. Aa, sahi Johannes. Johannes'ten hiç haber alıyor musunuz? Hayır, hiç haber almıyoruz. İlginize teşekkür ederiz. Hiç haber yok. Yakında gelir herhalde. Haberi alırsınız diye düşünmüştüm. Hayır, ta geçen bahardan beri hiç haber yok. Johannes yurt dışındaymış. Evet, yurt dışında. İyidir. Kendisi bu bir kitapta ufak tefek tasaları olduğunu yazıyor. Durumu iyi sanırım. Ah, orasını Tanrı bilir. Yolunu gözlüyoruz. Ama bize mektup yazmıyor. Kimseye mektup yazmıyor. Biz hep yolunu gözlüyoruz. Tasaları ufak tefek şeylerse bulunduğu yerden hoşnut demek ki. Orası onun bileceği iş. Ben yalnız baharda yanınıza dönüp dönmeyeceğini bilmek isterdim. İyi geceler. Size de. Değirmenci ile karısı onu kapıya kadar uğradılar. Arkasından baktılar. Ufacık ayakkabılarıyla karları erimiş yoldaki su birikintilerinin üzerinden sekerek başı dimdik yukarıda şatoya doğru gidiyordu. Bir iki gün sonra Johannes'ten bir mektup geldi. Yeni bir kitabı bitirdikten sonra şöyle böyle bir ay içinde yerine yurduna döneceğini bildiriyordu. Ay kaldığı bu uzun zaman süresince işleri yolunda gitmişti. Yeni yapıtı pek yakında tamamlanıyordu. Zekasıyla bütün dünyada çalkantılar yaratmıştı. Değirmen şatoya gidiyordu. Yolda üzerine Victoria'nın markası işlenmiş bir mendil buldu. Victoria bunu önceki gece düşürmüştü. Matmazel yukarıda. Bir hizmetçi kız Matmazel'e haber vereyim dedi. Değirmenciden geliş nedenini sordu. Değirmenci bir şey söylemedi. Beklerim dedi. Matmazel geldi. Benimle görüşmek istiyor musunuz öyle mi diye sordu. Bir odanın kapısını açtı. Değirmenci içeri girdi mendili verdi. Johannes'ten bir mektup aldık dedi. Victoria'nın yüzünde bir an, kısa bir an, bir hoşnutluk kıpırtısı oldu. Karşılık verdi. Çok teşekkür ederim. Evet, benim mendilim. Neredeyse fısıldağı gibi devam etti değirmenci. Şimdi yine evimize geliyor. Victoria soğuk bir tavır takındı. Yüksek sesle söyleyin. Müller, gelen kim? Diye sordu. Johannes. Johannes, ne olmuş? Hiç. Yalnız söyleyelim demiştik. Karımla böyle konuştuk. O da böyle düşünmüştü. Önceki gece Johannes'in baharda gelip gelmeyeceğini sormuştunuz da işte geliyor. Sevinçlisiniz öyle mi dedi Victoria. Ne zaman geliyormuş? Bir ay içinde. Güzel. Başka bir diyeceğiniz var mı? Hayır. Sormuştuğunuzda hani sanmıştık ki. Hayır, hepsi bu. Yalnız bunu söyleyecektim. Değirmenci sesini yine alçaltmıştı. Victoria onu kapıya kadar götürdü. Sofada Victoria'nın babasıyla karşılaştılar. Yanından geçerken Victoria babasını yüksek sesle ve kayıtsız şunları söyledi. Johannes geliyormuş. Değirmenci söyledi. Johannes hatırlarsın değil mi? Değirmenci şatonun kapısından çıktı. Bir daha hiçbir zaman asla aptallık etmeyeceğini, gizli şeylerden anladığını ileri süren karısının sözlerine kulak asmayacağını içinden yemin etti. Bunun böyle olduğunu da bildirecekti karısına. 7. Dere kenarındaki bu nazlı üfez ağacını bir zamanlar kesip olta sapı yapmayı düşünmüştüm. Aradan bunca yıl geçmiş, ağaç kolundan daha kalın olmuştu. Johannes ağaca bakıp şaştı, yoluna devam etti. Dere boyunda içine girilmez bir gürlükle o eski eğrelti otları boyatmış, tabanında hayvanların sağlam yollar açtığı bir orman halini almışlardı. Eriyat otlarının yaprakları bu yolların üzerlerini örtüyordu. Çocukluk günlerindeki gibi eliyle kulaçlayıp ayaklarıyla kollayarak güçlükle bu ormanın içinden geçti. Böcekler, kurtlar bu büyük adamdan kaçıyorlardı. Yukarıda granit ocağının orada çalkı erikleri, şakayıklar, menekşeler açmıştı. Birkaç çiçek kopardı. Tanıdık kokular ona eski günlerini hatırlattı. Uzakta komşu köyün tepeleri mavi mavi görünüyordu. Koyun öte geçesindeki guguk kuşu ötmeye başlamıştı. Johannes oturdu. Az sonra hafiften bir şarkı tutturdu. Derken aşağı patikadan bir ayak sesi duydu. Akşamdı. Güneş batmıştı. Ama sıcaklığı havada titrek titrek henüz duruyordu. Ormanların tepelerinin koyun üstünde sonsuz bir sessizlik yayılmıştı. Taş ocağına yukarı bir kadın geliyordu. Victoria. Victoria elinde bir sepet vardı. Johannes ayağa kalktı. Selam verdi. Uzaklaşmak istedi. Sizi rahatsız etmek istemezdim dedi Victoria. Şöyle biraz çiçek toplamaya geldim. Johannes karşılık vermedi. Victoria'nın bahçesinde her türlü çiçek bulunduğunu da düşünmedim. Çiçekleri koymak için yanıma bir sepet aldım dedi Victoria. Ama pek bulamayacağım galiba. Konuklar için sofraya gerekli de bir ziyafet veriyoruz. Şurada şakayık ve menekşe var dedi Johannes. Daha yukarılarda şerbetçi otu bulunur. Ama belki de henüz mevsimi değil. Johannes dönerek sizi son gördüğüm zamankinden daha soğuksunuz dedi Victoria. 2 yılı geçti. Başka yerlere gitmişsiniz diye duydum. Kitaplarınızı okudum. Johannes hala karşılık vermiyordu. Aklından evet iyi akşamlar sayın matmazel deyip ayrılmak geçti. Bulunduğu yerden birkaç adım atsa ikinci kayanın yanına varır, daha bir adımla Victoria'nın yanında olur, sonra bu iş kendiliğinden olmuşçasına çekilip giderdi. Victoria yolunun üstünde duruyordu. Sarı bir giysi, kırmızı bir şapka giymişti. Garip ve güzeldi. Çıplaktı boynu. Yolunuzu kapatıyorum diye mırıldandı Johannes ve aşağı doğru birkaç adım attım. Heyecanını belli etmemek için kendini zorluyordum. Aralarında bir adımlık bir ara kalmıştı. Victoria ona yol açmamış, olduğu yerde durmuştu. Yüzle bakıştılar. Victoria birden kıpkırmızı oldu. Gözlerini yere eğdi, yana çekildi. Yüzünde bir şaşkınlık ifadesi belirmişti ama gülümsüyordu. Johannes onun önünden geçti, durdu. Kızın üzgün gülümseyişi onu büyüleyivermiş, kalbi Victoria'ya doğru kanatlanmıştı sanki. Johannes gelişi güzel konuştu. O zamandan beri kendi sık sık gittiniz mi? O zamandan beri. Eskiden nerede çiçek bulunduğu şimdi aklıma geldi. Bayrak direğimizin olduğu tepede. Victoria Johannes'e doğru döndü. Johannes şaşırdı. Genç kızın sarardığını, heyecanlandığını gördü. Bize gelir misiniz dedi Victoria. Yapacağımız toplantıya gelir misiniz? Yüzüyle kızararak sözlerini devam etti. Bir ziyafet veriyoruz. Kentten de bazı kimseler gelecek. Şu birkaç gün içinde ben size kesin tarihini söylerim. Ne dersiniz? Johannes karşılık vermedi. Bu toplantı ona göre değildi. Şatoyla bir ilgisi yoktu. Geri çevirmemelisiniz. Sıkılmayacaksınız. Bunu düşündüm. Sizin için bir sürpriz hazırladım.